Artisan Podcast.
Elimde bir kitap var. Kocaman, kalın bir kitap. Bu kitap Bob Dylan'ın şarkı sözlerini içeriyor. Bob Dylan özellikle 60'lı 70'li yıllarda müzik yapan çok önemli bir şarkı sözü yazarı ve besteci. Fakat bir başka özelliği daha var Bob Dylan'ın. Bob Dylan 2016 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Şimdi diyeceksiniz ki bir şarkı sözü yazarı ya da bir şarkıcı ya da bir müzisyen nasıl olur da Nobel Edebiyat Ödülünü alır? İşte aslında o günlerde de çok tartışılan bir meseleydi bu. Ama buradan yola çıkarak bu ödülün verilmesine sebep olan o sözlerden yola çıkarak şarkı sözü ve şiir hakkında konuşmak istiyorum. Şarkı sözü aslında baktığınızda çok önemsenmeyen ya da belki müzikle birlikte kulağınıza çalındığında çok fazla ayırt etmediğiniz bir unsur olabilir. Yani bir şarkıyı dinlerken müzikle birlikte kulağınıza geldiğinde belki sözlere dikkat etmeyebilirsiniz. Belki bir iki nokta dikkatinizi çeker, onları can kulağıyla dinlersiniz. Ya da belki gerçekten çok güzel bir söz var burada deyip onu kendinize mal edip içinizde saklayabilirsiniz. Ama şunu biliyoruz, müzik sözle uzun süredir birlikte. Yani müzikle sözün birlikteliği belki antik çağlara kadar gidiyor. Tabii burada şuna dikkat etmek lazım. Müziğe sözün girmesinin bir sebebi ama daha da önemlisi bir yararı olmalı. Yani baktığımız zaman bir şarkıda, bir müzik eserinde sözü çıkardığınızda hiçbir şey değişmiyorsa o zaman orada o sözün olmasının ne anlamı var? Tabii bunu söylüyorum ama bak birçok şarkıyı incelediğinizde, analiz ettiğinizde aslında işin pek böyle olmadığını görüyorsunuz. Yani doldurma sözler, öylesine söylenmiş şeyler, bütün bunlar karşınıza çıkabiliyor siz bir takım şarkıları analiz ettiğinizde. Şimdi çok eskilere gitmeye gerek yok ama kısaca söyleyeyim. Mesela Batı müziğinde söz çok önemli müzik birlikteliğiyle düşünüldüğünde. Operalar aslında söz ve müzik birlikteliği. Ve aslında işte operalardaki o metinler gayet de üzerinde düşünülerek yazılmış edebi değeri olan parçalar. Ben daha çok popüler müzikten söz etmek istiyorum. Yani söz ve müziğin birlikteliğine dair çok daha farklı şeyler anlatılabilir. Hatta bizim halk müziği geleneğimizde ya da işte aşık geleneğimizde vesaire çok farklı noktalardan söz müzik birlikteliği anlaşılabilir ve örnekler verilebilir. Ama ben daha çok popüler müzik üstünden bunu konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü popüler müzik üzerinden bu meseleye baktığınızda çok ilginç örneklerle karşılaşıyorsunuz. Şimdi aslında Türkiye'de özellikle Cumhuriyet döneminde söz müzik birlikteliğinin başlangıcında belki de ilk olarak karşımıza çıkan figürler edebiyatçılar. Yani ilk söz yazarları edebiyatçılardan oluşuyor. Yani yine baktığımızda görüyoruz ki Ahmet Haşimler, Ümit Yaşar, Oğuz Canlar, daha başka o dönemin ünlü şairleri söz de yazıyorlar. Yani özellikle Türk sanat musikisi içerisinde güfte yazıyorlar. O şekilde adlandırıyorlar. Çok bilinen Türk müzik tarihine geçmiş pek çok şarkı sözünde böyle şairlerin imzası bulunuyor. Dünyada da edebiyatçılar şarkı sözü yazıyorlar zaman zaman. Benim aklıma gelen de çok sevdiğim Boris Vian var. Boris Vian çok önemli bir takım protest şarkılar yazıyor. Bir şarkısı var ki aslında Boris Vian'ın bütün hünerlerini ortaya koyduğu gerçekten çok etkileyici bir parça. Bir asker kaçağını anlatıyor ve asker kaçağı Cumhurbaşkanı'na bir mektup yazıyor. Şarkının içeriği bu. İşte ben gidiyorum, işte askere alamayacaksınız beni çünkü ben insanları öldürmek istemiyorum vesaire vesaire. Çok vurucu bir şarkı ve Fransa'da bu şarkı yasaklanıyor. Boris Vian bayağı bir başı belaya giriyor, uğraşıyor. Ama örneğin Fransız kültüründe, sanatında bu şarkının müthiş, unutulmaz ve çok önemli bir yeri var. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur. Boris Vian aynı zamanda trompet çalıyor, işte müzisyen, yazar. Başka bir podcast'te mutlaka Boris Vian'dan söz ederim. Mucit, işte oyun yazarı, sinemayla uğraşıyor filan, birçok şeyle uğraşan bir insan. Ama bunlar yanında bir de şarkı sözü yazıyor, hatta besteleri de var. O şarkı sözlerinin çoğu daha sonra bir kitapta toplandı Fransızca ve bunlardan oluşan bir albüm de yayınlandı. Hatta birkaç kere yayınlandı bildiğim kadarıyla toplama albümler olarak Fransa'da. Şimdi edebiyatçılardan sonra acaba bu şarkı sözü serüveni nasıl devam etmiş diye baktığımızda karşımıza Türkçe sözlü hafif müzik kavramı çıkıyor. Şimdi Türkçe sözlü hafif müzik Türkiye'de popüler müziğin aslında başlangıcı. Ve bu Türkçe sözlü hafif müzik ilk başta, en başta ortaya çıktığında aranjmanlar var 1960'larda. Nedir aranjmanlar? Aranjmanlar aslında yabancı bestelere Fransızca, İtalyanca, İngilizce, Türkçe söz yazmakla oluşuyor. Yani bir takım söz yazarları oturuyorlar Fransızca, işte İtalyanca, çoğu zaten bu dilleri de biliyor. Oradan sevdikleri, benimsedikleri şarkıları alıyorlar, üstüne söz yazıyorlar, Türkçe söylüyorlar bu şarkıları ve işte popüler sanatçılar da bunları seslendiriyor. Çok bilinen bir isim vardır, yani yeni kuşakların belki bilmediği ama eski kuşakların çok yakından tanıdığı Fecri Evcioğlu. İlk kez aslında aranjman içine el atan söz yazarlarından biri. Hatta bildiğim kadarıyla Bak Bir Varmış Bir Yokmuş diye bir şarkı vardır. Hatta kafelerde, kulüplerde çok çalınır. İlk aranjman ve ilk Türkçe söz denemesi Fecri Evcioğlu tarafından o şarkıda yapılmış diye biliyorum. Sonra yine bu yabancı şarkılara söz yazma işi devam ediyor çünkü tutuyor. İnsanlar beğeniyorlar, benimsiyorlar. Belki o şarkıların orijinalini hiç duymamışlar, hiç bilmiyorlar. Ama dinledikçe onları sanki bir Türk besteci yapmış gibi, sanki Türkiye'de bu şarkılar üretilmiş gibi benimsiyorlar, beğeniyorlar ve satın alıyorlar. Yani bu bir metaya da dönüşüyor çünkü işte 45'likler, 33'likler, plaklar satılıyor, işte filmler çekiliyor, efendim sanatçılar ünleniyor vesaire vesaire. Yani bu iş tutuyor. Bu iş tutunca başka söz yazarları da çıkıyor karşımıza. İşte bunlardan biri mesela işte Sezen Cumhur Önal, TRT'de program da yapardı. İşte Fikret Şeneş. Bunlar hep yabancı şarkılara Türkçe söz yazarak Türk popüler müziğine birçok şarkı kazandırıyorlar. Şimdi burada çok ilginç bir örnekten söz etmek istiyorum. O örnek Hümeyra'nın Sessiz Gemi şarkısı. Aslında bu şarkı orijinali Fransızca olan bir şarkı. Ama bu şarkının sözleri Yahya Kemal Beyatlı'ya ait. Şimdi diyeceksiniz ki Yahya Kemal Beyatlı oturup Fransızca bir şarkıya söz mü yazmış? Hani Fecri Evcioğlu gibi, Sezen Cumhur Önal gibi, Fikret Şeneş gibi oturmuş kağıt üstünde matematiğini yapıp bir aranjman şarkısı mı yazmış? Hayır, çok ilginç. Aslında bu Fransızca şarkıya Yahya Kemal'in Sessiz Gemi şiiri deyim yerindeyse ya da amiyane tabirle cuk oturuyor. Yani üzerinde bir değişiklik yapılmadan o şarkının orijinal sözlerini çıkarıp yerine Sessiz Gemi şiirini Yahya Kemal Beyatlı'nın koyduğunuzda şarkı mükemmel bir şekilde tınlıyor. Mükemmel bir şekilde kulağa hoş geliyor. İşte bu da Murat Anmunga'nın deyimiyle rastlantı tanrısının bir hüneri. Çünkü gerçekten hesaplanmamış, gerçekten hani Yahya Kemal'e, Kemal Beyatlı'ya sipariş edilmiş bir şey değil bu. Ama demek ki böyle bir rastlantı da var şarkı sözü geçmişimizde. Şimdi bu yabancı şarkılara Türkçe söz yazma hikayesini biraz daha kurcalayalım. Orada da karşımıza biraz önce sözünü ettiğim Murat Anmungan çıkıyor. Şimdi Murat Anmungan şarkı sözü yazarı olarak da iyi bilinen ve çok iyi işler ortaya koyan bir yazar. Şimdi Murat Amungan çok şey yazmış bugüne kadar, biliyoruz. Öyküleri var, şiirleri var, tiyatro eserleri var, romanları var. Ama şarkı sözleri de var. Ve şarkı sözlerini aslında Murat Amungan başka bir şey olarak düşünüyor. Yani benim bütün bu yazın alanları dışında bir de şarkı sözü yazarlığım var diyor. Daha doğrusu şöyle, yazdığı şeyin şarkı sözü olduğunun farkında ve buna göre bir takım ilkelere uyuyor, bir takım kurallar koyuyor kendince ve bunlara göre şarkı sözü yazıyor Murat Amungan. Ama aslında Murat Amungan'ın bu konuda yazdığı bir makale de var ki bence çok önemli. Bütün şarkı yazarlarının, bütün şarkı sözü yazarlarının, bütün müzisyenlerin okuması gereken bir makale bu. Broy dergisinin Nisan 1987 tarihli 15. sayısında yayınlanmış bir makale. Makalenin ismi Söz Vermiş Şarkılar. Bu söz vermiş şarkılarda Murat Amungan şarkı sözü yazarlığının inceliklerinden söz ediyor ve kendi şarkı sözü yazarlığını anlatıyor. Nasıl gördüğünü, nasıl olması gerektiğini, kendi koyduğu kuralları bize açıklıyor. Şimdi orada özellikle Murat Amungan'ın yazdığı sözler gündeme geldiğinde yeni türkü mutlaka anılması gereken, üzerinde durulması gereken bir grup. Çünkü Murat Amungan'ın en iyi bilinen şarkı sözleri yeni türkü tarafından aslında bestelenmiş. Ama daha da ilginç olan, yeni türkünün çıkış parçalarından olan birkaç şarkıda aslında Murat Amungan Yunanca şarkıların üzerine Türkçe söz yazmış. Yani biraz önce söylediğim o aranjman geleneğinin biraz daha farklı bir biçimde uygulanışını görüyoruz burada. Fakat bu makalede, yani Söz Vermiş Şarkılar makalesinde Murat Amungan titizliğinden dem vuruyor. Diyor ki yani ben işte şarkı sözü yazarken çok uğraşırım, çok üstünde düşünürüm ve bu yüzden de yazdığım şarkı sözlerinde fonetiğe, vurguya dikkat ederim diyor. Örnek veriyor. Diyor ki, Na les akoma pos ma pas, ne yapsan kolay unutulmaz oldu. Maskeli Balo şarkısı. Trelli callo parmani, yaktım gemilerimi oluyor. Takrizo kepono, tak etti canıma oluyor. Yeni türkünün yaptığı 3 şarkıya baktığımızda ilk albümlerinde yer alan çok rahat söylenen, çok rahat akılda kalan, çok iyi dinlenen şarkılar olduğunu görüyorsunuz. Telli Turna birincisi, ikincisi Maskeli Bolo, üçüncüsü de İstersen Hiç Başlamasın. Bunlar Manos Laizos besteleri ve Murat Amungan bunları Türkçe söz yazıp Türkçe'ye ya da Türk popüler müziğine kazandırıyor. Şimdi Murat Amungan'ın bu makalesine tekrar döneceğim. Çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum şarkı sözleri açısından. Popüler müzikte bir takım birlikteliklerden de söz etmek lazım. Yani söz yazarı ve besteci birliktelikleri. Uzun süre devam etmiş ve çok verimli olmuş bazı birliktelikler var. İşte bunlardan en iyi bilineni belki Çiğdem Talu, Melih Kibar birlikteliği. Bu iki sanatçının ortaya koyduğu eserler bir bütünlük taşıyor. Belli bir çizgide gidiyor ve giderek, yani aşama aşama, basamak basamak olgunlaşarak bir noktaya varıyor. Ancak maalesef Çiğdem Talu erken yaşta hayata veda ediyor ve bu birliktelik istemeden de olsa sona eriyor. Şimdi 1970'lere baktığımızda şairlerin şiirlerinin bestelenmeye de başladığını görüyoruz. Yani daha önce yazılmış şiirlerin alınıp özellikle sol eğilimli müzisyenler tarafından bestelendiğini görüyoruz. Şairler önceden bestelenmiş bir şarkıya söz yazmıyorlar ama şiir önceden mevcut. Alıp müzisyenler bunu besteye dönüştürüyorlar ya da besteliyorlar. O dönemde, yani 70'lerden söz ediyorum, işte Zülfü Livaneli, Timur Selçuk, yine yeni türkü, şairlerin de şiirlerini alıp onları besteleme yoluna da gidiyorlar ve böylece aslında şiirler şarkı sözüne dönüşmüş ya da şiirler şarkılaşmış oluyorlar. Tabii o dönemde özellikle TRT, yani Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, tekel niteliğinde yayın yapıyor ve aslında sanatçılar için TRT'ye çıkmak fevkalade önemli. Fakat bir engel var. O engel de şu: TRT Denetleme Kurulu. TRT Denetleme Kurulu şarkıları hem söz hem müzik açısından denetliyor. Tabii sanatçılar bu konuda fevkalade tepkili. Neye göre denetliyorsunuz? Neden reddediyorsunuz? Niye yayınlamıyorsunuz? İşte baktığınızda o raporlar zaman zaman basına ya da işte dönemin popüler dergilerine yansıyor. Çok ilginç gerekçelerle, hatta bazen tırnak içinde ipe sapa gelmez gerekçelerle TRT'de bazı şarkıların yayınlanması yasaklanıyor. Bu yasaklama faaliyeti, ki açık açık bir sansür aslında bu. Bu yasaklama faaliyetinden özellikle sol eğilimli müzisyenler hem kullandıkları şiirler, seçtikleri şairler dolayısıyla hem de yazdıkları özgün sözler dolayısıyla nasiplerini alıyorlar. Yani bir şekilde aslında bu sansür mekanizması sol eğilimli müzisyenlerin bir şekilde ortaya çıkmasını, TRT'ye çıkmasını, TRT'de yer almasını da engelleyen bir mekanizmaya dönüşüyor. Daha yine ilginç bir örnekten söz edeyim. Yeni Türkü'nün bugün çok iyi bilinen Sardunya'ya Ağıt isimli şarkısı, Selim Atakan bestesi aslında Can Yücel'in bir şiirinden alınma ya da Can Yücel'in şiirinin bestelenmesi. Fakat tabii özellikle 80 öncesinden söz ediyorum. TRT'de Can Yücel şiirinin ya da Can Yücel şiirinden üretilmiş bir şarkının yayınlanması düşünülebilecek bir şey değil. Ne oluyor? Ne yapıyorlar? Bu şarkıyı sözleri olmadan enstrümantal olarak çalıyorlar. Yeni Türkü o zaman daha işte kuruluş aşamasında ve TRT'de böyle yer alıyorlar. Bunun gibi daha birçok örnek var. Yasaklanan, TRT'ye çıkmayan, çıkamayan ve bir şekilde aslında tamamen televizyon, radyo dışındaki kanallarla dinleyiciye ulaşan örnekler çok bizim müzik tarihimizde. Burada tabii bu TRT Denetleme Kurulu iyi miydi, kötü müydü? Türkçeyi işte efendim aslında korumaya çalışıyordu, işte müziğin belli bir kalitede olmasını sağlamaya çalışıyordu vesaire vesaire. Pek çok şey söylenebilir. Özellikle arabeskin örneğin TRT'ye girmemesi vesaire. İşte bu konuda olumlu işler yaptı, savunuluyor bazıları tarafından. Bazıları da diyorlar ki hayır, aslında bu TRT Denetleme Kurulu olmasaydı yani Türkiye'de müzik bambaşka bir yere gelirdi. Bu tartışmayı tarihe bırakıyorum ya da hani bir yerde dursun o tartışma. Haklı bulunabilir, haksız bulunabilir. Ama şu bir gerçek, 1990'lardan itibaren bu TRT Denetleme Kurulu'nun kültürel hegemonyası sona eriyor. Neden? Çünkü özel televizyonlar hayatımıza giriyor. Özel televizyon ve radyolar yaygınlaştıkça, ortaya çıktıkça artık bu TRT Denetleme Kurulu'nun hükmü geçmez oluyor. Yani istenen sözler, istenen melodiler, istenen şarkılar Türkiye'nin dört bir yanında yankılanmaya başlıyor. Tabii bu bizim ifratla tefrit arasında gidip gelmemiz her zaman olan şey. Nihayetinde o serbestlik bazen başıboşluğa da dönüşüyor. Öyle sözlerle karşılaşıyoruz ki popüler müzik patlamasının yaşandığı o 90'lı yıllarda ne dediğinin pek anlaşılmadığı, nereden nereye bağladığını pek kestiremediğiniz, müziğin içinde böyle bulamaç gibi yer alan bir takım sözler de böylece bizim müzik dünyamıza ya da müzik tarihimize girmiş oluyor. Sözünü ettiğim o kültürel hegemonyanın ya da kültürel tekelin ortadan kalkmasından sonra. Şimdi bu meseleyi anlatırken özellikle birkaç isimden söz etmek istiyorum. Çünkü Türk popüler müziğinde özellikle birkaç isim kendi sözlerini yazıyor, besteliyor ve bunları dinleyiciyle paylaşıyor. Ancak özellikle 80 öncesine baktığınızda bunlar pek ilgi görmüyor. En başta söyleyeceğim isim Bülent Ortaçgil. Bülent Ortaçgil çok ciddi bir şekilde aslında şiirler yazıyor. Yani yazdığı şarkı sözleri şiir tadında, şiir düzeyinde, şiir tınısı taşıyor ve Ortaçgil bunları kendisi besteliyor, kendisi yorumluyor. Başka kimseden söz almıyor. Yani başkalarının sözlerini hiçbir zaman bestelemiyor. Hep kendisi söz yazıyor. Ve aslında bir tür Bülent Ortaçgil külliyatı ortaya çıkıyor. Dediğim gibi 70'lerde çok fazla fark edilmiyor bu. 1974'te çıkıyor ilk albümü Benimle Oynar Mısın? Ama 80 sonrasında Ortaçgil'in bu özellikleri, bu özgünlüğü fark ediliyor ve belli bir kesim tarafından gerçekten takdir ediliyor. Türkçe söz yazan ve bu anlamda özgün sayılabilecek bir başka isim de Mazhar Alanson. Mazhar Fuat Özkan grubunun Mazhar'ı. Mazhar Fuat Özkan aslında çok geçmiş yıllara baktığınızda hani uzun süre müzik yapan bir grup. Ama çıkışları 1980 sonrasına denk geliyor. Onu da işte sebeplerini bir gün popüler müziği konuşurken konuşuruz. Ama Mazhar Alanson kendi sözlerini yazmakta ısrar ediyor. Ve çok özgün, güzel işler de ortaya koyuyor. Bir de tabii öte yandan şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Mazhar Alanson ikinci yeni şairlerini iyi takip ediyor. İyi biliyor. Hatta zaman zaman doğrudan onlardan alıntı yapıyor. Yani hatta referans bile göstermeden kendi şarkıları içerisinde bu şairlerin dizelerinden alıntı yapıyor. Onları birbirine bağlıyor. Onları bir şekilde kendi sözlerinin içine yediriyor filan. Dolayısıyla hani Mazhar Alanson ikinci yeninin ekmeğini bayağı yiyor. Zaten kendi söz yazma tarzında da ikinci yeninin etkilerini görüyorsunuz. Fakat çok özgün bir takım şarkılara, şarkı sözlerine imza attığını da burada ifade edelim. Türk popüler müzik tarihinde önemli bir yeri var. Biraz önce söylediğim Bülent Ortaçgil gibi. Çağdaşlara baktığımızda aklıma hemen Teoman geliyor. Şimdi Teoman farklı bir ses olarak ortaya çıkıyor. Ve aslında Teoman'ı farklı kılan biraz da hani o yazdığı sözler. Gerçekten kendisiyle yapılan bir röportajda diyor ki yani ben aslında işte bu yazdıklarımı bir öykü olarak da yazabilirim, şiir olarak da yazabilirim ama ben bunları şarkı olarak yazmayı tercih ediyorum diyor. Ve aslında bir takım hikayeler anlatıyor. Ve fevkalade ilginç, güzel, bir anlamda hani insanın yüreğine dokunan hikayeleri şarkılaştırıyor Teoman birçok albümünde. Bu arada tabii pop müzik patlamasından söz ettik. Hani o dönemde bir takım ısmarlama şarkılar da var ve hani fabrika gibi çalışan bir söz yazarı var, Aysel Gürel. Aysel Gürel kendisine sipariş üzerine verilen işte bir takım ipuçlarını ya da işte hani bir takım öncülleri alıp sözler yazıyor. İşte bunlar o dönemin fabrikasyon ya da hani çok üreten müzisyenleri tarafından besteleniyor ve çok tutuyor. Yani aslında tabii Aysel Gürel ayrıca da üzerinde düşünülmesi lazım. Yani bandıra bandıra ye beni diye bir şarkı sözü yazabilen Aysel Gürel aynı zamanda Ünzile diye de bir şarkı sözü yazabiliyor. Yani ayrıca üstünde düşünmek lazım. Belki de bu bilinçli bir tercih ya da işte öyle olması gerektiği için bazı popüler şarkılarda bazı kuralları, ölçütleri ya da kendince bazı hassasiyetleri bir kenara bırakıyor olabilir. Şarkı sözü deyince söz bitmez. Daha anlatacak şeyler var. Ama şarkı sözleri açısından ben özellikle Batı müziğinde ama Batı popüler müziğinde özellikle rock müzikte şarkı sözünün çok önemli olduğunu vurgulamak isterim. Yani müzik kadar söz de önemlidir. Tabii ki bazı gruplar, bazı müzisyenler söze o kadar önem vermeyebilirler. Ama bizim hani bugün işte rock müziğin babaları dediğimiz bazı gruplar çok önemli, çok iyi sözler yazmıştır. Tabii aklıma gelen, ilk gelen belki de Pink Floyd. Çünkü Pink Floyd'un özellikle konsept albümleri şarkı sözü açısından incelenmeye değecek. Hatta hani üzerine tezler yazılmış, kitaplar yazılmış niteliktedir. The Wall albümü mesela bir konsept albümdür. Bir podcast'te uzun uzun anlatırız Pink Floyd'u. Orada iki yani double albümdür. O double albümde yani çift albümde iki plakta Roger Waters kocaman bir hikaye anlatır. Çok derinlikli, psikolojik bir takım ayrıntıları olan, insanı sarsan müthiş bir hikaye anlatır ve orada sözler hakikaten öyle kolay kolay yazılabilecek sözler değildir. Başka sürü The Dark Side of the Moon, Animals gibi başka albümlerinde de Roger Waters hakikaten döktürür. Ve şu kabul edilir, yani Pink Floyd müziği sadece müzik değil, aynı zamanda sözdür. Bu da Roger Waters'ın maharetidir. Şimdi bu şarkı sözü meselesiyle ilgili olarak biraz önce söz ettiğim ya da değindiğim Murat Mingan'ın Söz Vermiş Şarkılar makalesinden küçük bir alıntı yapmak istiyorum. Bu biraz önce söylediğim gibi aslında bütün şarkı sözü yazarlarının, bütün şairlerin, müzisyenlerin okuması gereken bir makale. Bir özellikten ya da bir kuraldan söz ediyor Murat Anbungan. Diyor ki şarkı sözünün teknik özelliklerini sıraladıktan sonra teknik düzlemdeki farklılıkları söz konusu edildiğinde şarkı sözünün teknik kısıtlayıcılığı onun en belirleyici özelliğidir. Niçin söylüyor bunu? Şiirle karşılaştırıyor. Şiirle çok daha teknik anlamda sınırlılığı olan bir alandır diyor. Devam ediyor. Diyor ki şiirin form çeşitliliğine karşın şarkıda müzik karesi diye bir şey vardır. Henüz bestelenmemiş sözde bile kendinizce bir karelemeye gidersiniz. Kuşkusuz bu kareleme hece vezni gibi birbirine sayısal olarak tekabül eden birebirlik taşımaz. Ama gene de bir fazlası ya da iki eksiğiyle bir uygunluk göstermesi gerekir. Şimdi bu katı bir kural mı? İlla uygulanması gerekir mi müzik karesinin? Hayır. Ama Murat Anbungan'ın burada ifade ettiği ya da burada vurgulamak istediği şey şarkı sözünün kendi içerisinde bir matematiği olduğudur. Yani aslında şarkı sözü oturulup öylesine yazılan bir şey değildir demek istiyor belki de Murat Anbungan bu müzik karesi kavramını kullanarak. Aslında yine Murat Anbungan'ın bu makalesinde sözünü ettiği birkaç konu da bizim açımızdan önemli, üzerinde durulmaya değer. Bir tanesi şu örneğin, şimdi şarkı sözünde siz çok kapalı cümlelere, işte söz sanatlarına, imge oyunlarına vesaire çok başvuramazsınız. Şiirde bunu yapabilirsiniz ama şarkı sözünde yapamazsınız. Çünkü şarkı sözünde daha çok klişelerle, öğrenilmiş bir takım duygusal hassasiyetlerle uğraşırsınız. Çünkü 3 dakikalık bir şarkı içerisinde siz doğrudan mesajınızı vereceksiniz. İnsanlar bunu alacak ve o şarkıyı tüketmiş olacaklar. Özellikle popüler müzik söz konusu olduğunda. Şimdi burada Murat Anbungan'ın verdiği bir örnek var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki bir taksi şoförü Nükhet Duru'ya sormuş. Şarkı güzeldi abla. Beni benimle bırak ne demek oluyor? Yani üretilen duyarlılığın yaygın yaşamda karşılığı yok. Örneğin seni sevdiğim için gidiyorum gibi bir dize aşkından ölüyorum kadar anlaşılır olamıyor. Yaygın kültür duyarlılığında bu mümkün olmuyor. Ya da yaygın duyarlılık kültüründe bu söz konusu olmuyor. Bu insanlar için ölmeye yatmak, aşka kimse yok gibi adlar bu uzaklıkta bir şey söylemiyor. Onun için şarkı sözlerinin birazcık da kısır bir yönü, bir anlamda çorak bir yönü olduğunu da kabul etmek gerek. Çünkü işte Munga'nın dikkat çektiği o farklı şeylerin söylenmesi, yeni icatlar çok kolay kabul görmüyor. Şimdi günümüzde bir takım yeni gruplar var, yeni şarkıcılar var. Onlar yeni şeyler deniyorlar ve arada çok ilginç şeyler de çıkıyor kuşkusuz. Bunu kabul etmek gerek. Ancak Munga'nın 1987 yılında yazdığı bu makalede getirdiği bir eleştiri var ki bu eleştiri aslında birçok müzisyen için geçerli olabilir. Diyor ki işin çelişkili yanlarından biri de rock takılan nice genç topluluk müziğinde olabildiğince ileri olmaya çalışırken sözlerinde Erol Büyükburç duyarlılığını aşamamakta. Bu çeşit bir duyarlılıkla diyelim Deep Purple müziğinin bir araya gelemeyeceğinin ayrıdına varamamaktadır. Her duyarlılık kendi öz biçim ilişkisini kendi bütünlüğünde var eder. Çok önemli bir tespit ve bütün şarkı yazanların, bütün rock gruplarının bu tespit üzerinde biraz düşünmesinde fayda var diye not edelim. Şimdi bu Murat Anbungan'ın son söylediği konuyu azıcık daha deşip ondan sonra yavaş yavaş toparlayalım. Nedir? Acaba söz ve müzik arasında bir uyum olması gerekir mi? Aslında gerekir. Yani örneğin Pink Floyd'un şarkılarına baktığınızda o karanlık müziğin o karanlık sözlere denk düştüğünü, birbirini çok iyi tamamladığını görürsünüz. Ama popüler müzikte bu her zaman böyle olmaz. Ya da arabeskte mesela işte oyun havası ritminde öyle şen şakrak bir şarkıda başlarını taşlara vuran, işte kaderine küsen, hata bende diyen, lanet eden filan bir takım sözlerle karşılaşabilirsiniz. Bu çok hani özensizce yapılan bir şeydir belki. Şarkıdaki söz ve müzik birlikteliği düşünülmemiştir. Ne geliyorsa orada yazılıp gitmiştir. Ama genellikle şarkıyla, şarkı içerisinde söz ve müziğin uyum içerisinde olması, birbirini tamamlaması önemli sayılmalıdır. Şimdi şarkı sözü yazarları şarkılarını nasıl yazarlar diye sorduğumuzda ise çok çeşitli biçimler ya da yöntemler çıkar karşımıza. İşte klasik sorudur. söz mü önce gelir yoksa müzik mi? İşte bazı besteciler önce müziği yapar, işte şarkı sözü yazarlar, üzerine şarkı sözü yazar. Ya da önce bir şarkı sözü yazılır, üzerine müzik yapılır. Ya da ikisi aynı anda çıkar eğer şarkıyı besteleyen aynı zamanda sözlerini yazıyorsa vesaire. Fakat şarkı sözü yazarlarının çok farklı kaynaklardan beslendiğini de biliyoruz. Bu konuda da, bu kitabı da mutlaka anmak istiyorum. David Byrne. David Byrne, Talking Heads grubunun beyni diyelim. Müzik Nasıl İşler isimli bir kitabı var. Gerçekten çok yine önemli bir kitap. Müzisyenler açısından ve müzik sosyolojisi açısından. Orada bu şarkı sözü yazarlığından vesaire de söz ediyor. İlginç bir örnek veriyor. Diyor ki mesela kendi yazdığı Here Lies Love isimli rock müzikalde Filipin halk devrimini anlatıyor. Fatboy Slim'le birlikte bunu yazıyor. Orada Imelda Marcos'un sözlerini, anılarındaki bir takım cümleleri aynen alıp kullanıyor. Ve diyor ki bunu ben yani ilk defa ben yapmıyorum, benim icadım değil. İşte John Adams'ın bir operası var diyor. İşte bu Robert Oppenheimer filmiyle gündeme gelmişti biliyorsunuz. Ve atom bombası hakkında işte Doktor Atomic diye bir opera. Orada söz yazarı, libretto'yu yazarken Peter Sellers, kongrede verilen ifadeleri kullanıyor şarkı sözü olarak. Kongrede ifade vermiş Oppenheimer, onun ifadelerini alıp şarkılaştırıyor ya da şarkı sözü haline getiriyor. Şimdi bütün bu tartışmaların geldiği bir başka noktada belki şunu da sormak lazım. Hani sözle müzik uyumlu olmalı dedik, işte sözün kaynakları var dedik vesaire. Peki acaba anlamsız sözler olabilir mi? Tabii ki olur, niye olmasın? Bazen sözler anlamsızdır ve müziğe o anlamda katkısı olabilir. Mesela yine David Byrne'den konuşalım. David Byrne şarkılarını önce anlamsız sözlerle bestelermiş. Yani bir melodi bulurmuş, onu anlamsız sözlerle notalara dökermiş. Sonra o sözleri fonetiğine, işte dizilişine dikkat ederek tekrar yazarmış ve gerçek sözler böyle ortaya çıkarmış. Bu yapılabilir. Tamamıyla anlamsız sözlerden oluşan şarkılar da vardır. Yine Talking Heads'ten örnek vereyim. Eisenbra diye bir şarkıları var. Hugo Ball'un bir şiirinden bestelenmiş. Yani anlamlı sözler değil, ne olduğunu da anlamıyorsunuz. Ama çok hoş, güzel bir şarkı. Türkçe'de de var. Örneğin Mazhar Fuat Özkan'ın Özkan Uğur bestesi Sude şarkısı. O şarkı da anlamsız bir takım sözlerden oluşuyor ama insanı alıp götüren, sürükleyen çok dinamik, hoş bir şarkı. Hatta şunu da işaret etmek isterim. Eisenbra şarkısıyla Sude şarkısı arasında da benzerlikler bulduğumu söylemeliyim. Lütfen ikisini yan yana dinleyin. İlginç bir deneyim olacak, buna inanıyorum. Şimdi yavaş yavaş toparlayalım ve diyelim ki aslında şarkı sözü hak ettiği akademik ilgiyi gören bir alan değil. Bu konuda yapılan bir takım çalışmalar var ama öyle çok üzerinde düşünülmüş, efendim ayrıntısıyla çalışılmış bir takım akademik eserler henüz ortada yok. Özellikle Türkçe literatürde. Ama birkaç istisnadan da söz etmek gerekir. Bunlardan biri Hilmi Tezgör'ün Şarkıdaki Şiir kitabı. 20. yüzyılda popüler müziğin edebi yüzü. Küçük, kısa bir kitap ama şarkı sözüyle ilgili, özellikle rock ve popüler müzikteki şarkı sözüyle ilgili çok önemli bir takım tespitler içeriyor. Bunu önerebilirim. Bir başka önereceğim kitap ise Bülent Somay'ın Şarkı Okuma kitabı. Orada da bir takım şarkıcıların, şarkıcı şairlerin ya da besteci şairlerin eserleri üzerine yorumlar var. Özellikle Leonard Cohen'in, ki gerçekten o da çok önemli bir şairdir, söz yazarıdır, bestecidir, müzisyendir. Onun bir takım şarkılarından söz ediyor. Özellikle Chelsea Hotel, Janis Joplin'e yazdığı, onunla olan aşkından yola çıkarak yazdığı Chelsea Hotel'le ilgili bölümü okumanızı tavsiye ederim. Şarkı sözünün değeri, nereden çıktığı, hayattaki karşılığına dair çok önemli bir takım tespitleri var Bülent Somay'ın. Şimdi bu podcast'i, bu sohbetimizi nasıl sonlandıralım? Şöyle sonlandıralım. Şarkı sözü benim hep ilgimi çekmiştir ve hep şarkı sözünü önemsemişimdir. Bir şekilde bir yerlerde bunun konuşulmasını istemişimdir. Onun için bir dönem bir blog tutuyordum. Yani bir web günlüğü tutuyordum. Orada şarkı suretinde şiirler diye bir bölüm hazırlıyordum kendimce. Orada çok hoşuma giden şarkı sözlerini Türkçe'ye çevirip koyuyordum. Yani eleştirebilirsiniz efendim, o öyle değil, bu böyle, işte şöyle olsun böyle olsun. Hani çeviri açısından diyebilirsiniz ki işte tam karşılığı bu değil. Benim için bu çok önemli değildi. Ben çeviri açısından hani özellikle Türkçe söylemek, yine Can Yücel'e atıf yapalım. Can Yücel'in Türkçe söylemek dediği tavırla bu şiirleri ya da bu şarkı sözlerini çeviriyordum. Ve insanların şarkı sözlerinin ne kadar derin, ne kadar anlamlı olabileceğini görmelerini istiyordum. Şimdi beni çok etkileyen, daha sonra çizgi romanını da yaptığım Rush grubunun, The Rush grubunun The Trees, Ağaçlar isimli bir şarkısı var. Bu bir hikaye aslında. Akça ağaçlarla meşelerin hikayesini anlatıyor. Aslında insanlığı anlatıyor. Onun sözlerini çevirip koymuştum. Sizlerle bu çeviriyi ya da bu sözleri paylaşmak istiyorum. Ve bugünkü şarkımız da Rush'tan olsun, The Trees olsun. Bu söyleşimizi öyle sonlandıralım. Bir huzursuzluk var ormanda. Bir dert var ağaçların başında. Daha çok gün ışığı istiyor akça ağaçlar. Meşeler aldırmıyor ama. Akça ağaçlar sıkıntılı ve kendilerince haklı. Diyorlar ki meşeler çok azametli, yutuyorlar bütün ışığı. Meşeler memnunsa yaratıldıkları gibi olmaktan, alıkoymazlar tabii duygularını açığa vurmaktan. Zaten asıl meşelerin hakkı akça ağaçlara sormak, niye bu gürültü dururken gölgelerinde yaşamak. Bir huzursuzluk var ormanda. Bu kavga dar etti ormanı bütün ağaçlara. Zulüm diye inlerken akça ağaçlar, meşeler yetiniyor başlarını sallamakla. Sonunda birlik oldu akça ağaçlar. İstemek için meşelerden eşit haklar. Dediler ki meşelerin gözü doymaz. Savaşırız onlarla ışığımızı alana kadar. Artık zulüm yok ormanda. Çıktığından beri o yüce yasa. Artık bütün ağaçlar eşit. Girdiğinden beri ormana, nacak, testere ve balta. Yani küçük ağaçlarla büyük ağaçlar gün ışığı için kavga ediyorlar. Ama ormana bir ormancı girip nacak, testere ve balta ile hepsini kestiğinde hepsi eşit oluyor. Bu mükemmel bir şarkıdır, mükemmel bir hikayedir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Artisan Podcast.